Ayrım 2. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 18. Yatık 8. 3 kere 3 9 eder bilirsin. Birin karesi 1'dir. Kare kökü de bilirsin. Mutlu aşk yoktur bilirsin. Ama baharda ya da dışarıda sonsuz göğün altında aşkın aşkla çarpımı garip bir biçimde hep sonsuzdur. Kare kökü de yoktur. Turgut Uyar. Sibernetik Kareyi Delen İncir. Bitti mi? Yok, hayır. Aksi gibi yeni başlıyor. Öyle lokanta falan gibi bir yerden dönüyorduk galiba. O zamanlar çalıştığımız gazetenin verdiği bir yemek falan olabilir. Ama gerçekten oraya niye gitmiştik? Ne vesileyle masamızda ünlü bir sinema artisti vardı? Yasemin'le neden tartışıp küsmüştük? Hiç mi hiçbirini hatırlamıyorum. Sonradan öyle utandım ki beynim önemli bir kısmını silmiş. Dönüş yolunu aynen hatırlıyorum ama. Arabayı Hasan abi kullanıyordu. Yine niyeyse o artist bizim arabada önde oturuyor. Arkada da Yasemin'le ben. İçtiklerimin etkisiyle anlatılmaz şekilde çişim gelmiş. Kimseden değil ama arabadaki o çok ünlü kadından utandığım için şöyle bir kenarda dursak abi diyemiyorum. O kadın arada bir şefkatle bana bakıp gülüyor. Çişimin geldiğini mi anlıyor yoksa sarhoşluğuma mı gülüyor bilmiyorum. Ve tabii ara sıra Yasemin'le göz göze geliyoruz. Pis bir kırgınlığa, kedere kapılıyorum. Biri ölüp gitmiş sanki. Çok derin bir nefes almak istiyorum. Yani olsa atmosferi hidrosferle beraber yutacağım. Çatlıyordum herhalde. Bir laflar geveleyip arabayı yol kenarında durdurdum. Nasıl güzel bir yaz gecesi. Artistin parfümü mü öyle çiçek kokuyor yoksa havadan mı? Otoyolun hemen kenarındaki az eğimli bir tepeye yürüyüp rahatladım. Sonra demin sözünü ettiğim nefesten aldım bir tane, verdim. Oraya çimenlerin üstüne oturdum kaldım. Arabadakileri unuttum herhalde. Yani her şeyi unuttum. Sadece o nefesten bir tane daha almak istiyordum, o kadar. Neden sonra Hasan abinin sesini duydum. İyi misin baba, geleyim mi diye sordu. Geliyorum filan dedim galiba. Sonra onu da unuttum. Yasemin seslendi bir ara. Aslında kalkıp gideceğim. Hani öyle ayakta duramayacak kadar değilim ama unutuyorum. Yani her neyse. Az sonra zıpkın gibi ayağa fırladım. Neredeyse arabaya doğru koşacaktım. Çünkü artist arabadan inmiş bana doğru geliyordu. Çok ayıptı lan, kadıncağızı tamamen unutmuştum. Yok yok, gelme, otur orada bir sigara içelim dedi. Bundan sonrasını harfiyen hatırlıyorum. Rezalete bak ya, koca artist beni avutmaya geliyor. Köprüye çıkmış gibi lan, ne fena. Oysa vallahi önemli bir dördüm yok. O kadar sarhoş da değilim. Sadece o an için arabadakileri unuttum işte. Yanıma oturdu, sigara içiyoruz. Çok utandım ya, kafam cin gibi çalışıyor artık. Ya çok özür dilerim sizden, hafif başım döndü, oturup kaldım buraya, sizi de geç bıraktım filan dedim. O hiçbir şey söylemedi ama. Susmuş, anne şefkatiyle öylece bana bakıp gülüyor. Bir ara sigara içerken oynadığı bir filmdeki haline benzedi. Ben hala durumu açıklıyorum. Muhtemelen aynı şeyleri tekrar ediyorum. Yasemin ile Hasan abi de aşağıda araba başında sigara içiyorlar. Oh ne güzel, herkese rezil olduk. Diğerleri neyse de. Sonra artist beni susturup saçlarıma şakadan vurarak ne güzelsin ya dedi. Yalan değil, içince kafam güzelleşti biraz dedim utanarak. Ardından hiçbir filminde görülmeyen dingin tuhaf bir yüzle otoyolda hızla giden arabalara daldı. Gözleri daha çok yolda, bazen dönüp bana gülerek konuştu. Herkes bu kadar sarhoş olup kaybolamaz. Ne şimdi ne de yarın ayıldığında pişman olma, e mi? Hem seninki içkiden değil, çok belli ki Yasemin'den. O da ne hoş ya. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar güzelsiniz. Bak bir daha söylüyorum, utanacak bir şey yok. Aşkı başka bir şey sanan, içki içip kaybolmaktan sadece kusup devrilmeyi anlayan o kadar çok insan var ki. Bu şimdi oynuyor mudur? Artist kısmısı istediği vakit oynar mı hakikaten? Artık orta yaşta zaten. Belki benim görmediğim bir filminde sarhoş kardeşini avutan bir abla rolü falan vardır. Bunlar o filmin laflarıdır. Yok ama ciddi sanki. Ya ama ciddi olsa ne olur? Söyledikleri doğru değil ki. Neremiz güzel lan, bitti işte. Hem mutlu olsa kim kaybolmak ister? Sürseydi tamamdı, güzel olurduk gerçekten. Ama şimdi bu ne ki? Böyle olamayanlar, bunu bilemeyenler varmış. Ne mutlu onlara. Tamam, 3-5 fazladan mutluluğumuz, havalara uçtuğumuz vardır. Ama bir o kadar da fazladan hüznümüz oluyor be güzelim. Ben bu hallere şahane arızalar diyorum. Tamam, bir şeyler bozuluyor ama güzel bozuluyor dedi artist. Sonuç olarak ortada bir arıza var dedi kalan aklım. Otoyol temalı arıza resmini kadrın sağ alt köşesinden artiste bakarak. Dedim ya, şahane bir arıza dedi. Anne gibi saçlarımla oynadı. Bu bir film olsaydı. Yönetmen kamyon geçti bir daha çekeceğiz deseydi. Artist abla hareketini tekrarlarken Yasemin bu tarafa bakıyor olsaydı. Kamera yakın girip çatlayan Yasemin'i görseydi. Artist abla sigarasını bitirdi, binip gittik. Gerçi söylediklerine aklım yatmadı ama yine de kral bir insan. Hatta ne kadar güzel. Ben de ona söyleyebilmek isterdim. Ne kadar güzelsiniz. Sonra birkaç kez daha oldu bunlardan. Başlarken yürek pıtırtılarına kapılmış, zıplayıp gezegenlere kafa çakacak gibi hissettiğimde ya da bitiyorken bıçaklayan sözler havada uçuştuğunda, kaybolmalara gittiğimde birileri çıkıp ne güzel dedi. Bok güzel diyebildiklerim oldu. Gerçekten öküz olduklarını ve hayatta böyle bir şey yaşayamayacaklarını düşünüp üzüldüklerimdi. Kimi zaman durulur artık belki dedim. Olmazmış ama öyle, asla olmazmış ölünceye kadar. 70'li yaşlarında bir şair, "Babanız yine aşık çocuklar" şiirini okuttu bana. O yaşta gülen gözlerinden anladım. Torunu bile anlardı. Yine aşıktı. Tuhaf biçimde adamın o arıza hali hoşuma gitti ama. Az kaldı ben de geyikleşip artistlik yapacaktım amcaya. "Ne kadar hoşsunuz, ne mutlu size" diyecektim. "Ne peki? Çok açık. Herkes kendinde olmayanı ister. Onlar sana serseri, sen onlara öküz dersin ama birbirinize imrenirsiniz. Onlar hep birbirleriyle yaşamaktan, sen o birini ararken başlayıp bitenlerden yorgunsundur. Öyle mi? Evet. Peki mutlu aşk var mıdır? Çocuklar bile biliyor ki yoktur. E tamam o zaman, sorusu olan yoksa dağılalım. Ya kolay mı öyle? Varsayalım ki biri gelip hayatın böyle bir sırrını kulağınıza fısıldadı. Bu ne işinize yarar ki? Aksi gibi yeni başlıyor şimdi. Nasıl olduğunu tam anlatamayacağım, yok o laflardan. Bitince bitmiş oluyor. İlk başta en derin kesik sanıyorsun. Sonra en azından görünüşte kapanıyor. Ama başlarken. O nasıl bir kavga Allah'ım? Biri gelip olanca gücüyle duvarlarınıza sarmaşık oluyor. Git işine diyorsunuz. Bir daha kaybolamam ben. Daha yeni döndüm buralara. Dinlemiyor ama usul usul sarıyor duvarları. Ya bensem diyor. Ebe güzelim ya yine sen değilsen ama. Uzanmış birbirimize şirinlik yapıyoruz. Hiç kimse için tam öyle biri yoktur ki dedi. Oturup imal etmek lazım onu. Sen yapabilir misin? Başını göğsümden kaldırıp gözlerini gözlerime dikti. Yapabilsem senden yapardım bir tane daha dedim. Bu burundan, bu dudaklardan, zor ama şu gözlerden. Utanıp başını indirdi, yine göğsümde kayboldu. İyi de başlarken söylüyor işte insan bu laflardan, ne olacak ki? Aynı zihniyet başka final cümleleri de benzer incelikte kuruveriyor. Kafasını kaldırmadan konuşuyor şimdi. Ben seni kaç tane seviyorum biliyor musun? 3 tane, 5 tane filan değil, 8 tane. Ama yatık 8. Doğruldu. Biliyorsun değil mi yatık 8'i? Parmağıyla havaya sonsuzluk işareti çiziyor. Yatık 8, yani sonsuzluk demek. Demesin ama böyle. Şahane arıza baş gösterdi. Durduk yerde kafamda bir final cümlesi dönüyor. Gidenlerden birine söylemek istemiştim. Eyfel Kulesi'nin oralara gidiyordu. Son laflardan söyledi bir sürü. Ma mafih dedi. Ma mafih diye başlamamıştır herhalde. Ama şahane arıza böyle bellek ve sözcük oyunları da yapar insanı. Ma mafih bu tam bir gidiş değil. Geldiğimde gene gelirim. Cümlenin diğer tarafları şahane arızanın oyunlarıyla dolu olabilir. Ama geldiğimde gene gelirim bölümünü olan berraklığıyla hatırlıyorum. Tabii uzaktan bakılınca sabit gibi görünüyordum ben öyle. O duvarlarla kimse bir yere hareket edemezdi. Ben gidene kal diyemezdim. O geldiğinde gene gelirdi. Arızanın en uç noktasında genel tuvalet talimatı beynimde olabildiği kadar zarif taklalar attı. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak demek istedim. Finale en çok o cümle yakışırdı. Söylemedim tabii. Tren karşısında ikilemde kalmış, felsefi uçurumlara düşmüş bir öküz gibi baktım durdum. Kimdi ulan o trendekiler? Nereden gelip nereye gidiyorlardı? Gitmeye mecburlar mıydı? 5M 1K, şimdi bir de yatık 8. Ben seni kaç tane seviyorum biliyor musun? 3 tane, 5 tane filan değil, 8 tane. Ama yatık 8. Doğruldu. Biliyorsun değil mi yatık 8'i? Parmağıyla havaya sonsuzluk işareti çiziyor. Yatık 8, yani sonsuzluk demek. Ya deme ama böyle, bu çok ciddi ve bağlayıcı bir laf şimdi. Böyle olmadığını biliyoruz. Niye ki? Şu an ben böyle hissediyorum. Ama şu an. Aslında saatler hep yatık 8'i gösterir. Nasıl yani? Neyse konuşmayalım, öyle olsun. Ne güzelsin şimdik sen. Öyleyim, biliyorum ben. Ehe, çok da alçak gönüllüsün. Bir saniye çekelim elimizi, bilimsel bir şey konuşuyoruz şurada. Her zaman dilimi ve şu an sonsuzdur. Kantor'un iç içe aralıklar dizisini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çok da kültürlüyüm bir taraftan. Kantor dizisinde her bir aralık sonsuz bir parçaya bölünebilir. Dolayısıyla sonsuza ıraksar. Bizim zamanımızda şairlerden filan alıntı yapılıyordu, matematikçilerden değil. Ya bak hala bizim zamanımız diyor ya. Yok öyle bir şey, yatık sekiz diyorum ben sana. Evet yatık sekiz. Değil ama öyle olsun. Şu an için olsun peki. Bitip kaybolmak isteyinceye kadar. Oturup günümüzün dolmasını bekleyelim. Hem belki o şu anlardan birinde takılı kalırız. Olamaz mı? Şu an için o bile olacakmış gibi gözüküyor. Üç değil, beş değil, sekiz tane. Ama yatık sekiz. Ben de tekrarladım. Kendimi çok zorladım. Biteceği zamana dair aklıma bir şey gelmedi. Yine çok mu acı çekerdik? Varsın olsundu. Hem şimdi böyle sarılıp uzanmışken o artizin dediği gibi ne kadar güzeliz, ne kadar güzeliz. 34TN405. Sağa çek, seni anlatacağım. Bir süre öylece durdu kapının önünde. Yalnızca babam iş dönüşü kapısını açıp şoför mahalline kuruluyor, babasının yeni arabasında vakit geçiren çatal sesli iri burunlu ergen çocuklar gibi saatlerce içinde oturuyordu. Naylon muhafazası henüz yırtılmamış koltuklardaki bu uzun oturma seansları boyunca arabanın kitapçığını okuyor. Camına su fışkırtıp sileceklerini çalıştırıyor. Hava kararınca da kısa ve uzun hüzmeli farlarla evin duvarında ışık gösterileri yapıyordu. Annem, Nuri deden ve ben de camdan nöbetleşe arabanın içindeki babamı izliyorduk. Şeytana uyup arabayı çalıştırması, sürmeye kalkışması, borcu bitmemiş kıymetli arabamızı bahçenin duvarına çakmasıyla sonuçlanabilirdi. Çünkü onun arabası vardı ama henüz ehliyeti yoktu. O sıralar birçok asker ailesi gibi biz de OYAK kredisiyle bir Renault 12'ye girmiştik. Mahallede ardışık plakalı birkaç Renault daha vardı. Onlar da babamın görev yaptığı filodan arkadaşlarına aitti. Diğerleri yeni arabalarını vızır vızır sürüyorlardı. Babamsa işin henüz teori kısmında arabanın kitapçığını bir hafız edasıyla yutuyor, ehliyet sınavı için aldığı günün gelmesini bekliyordu. Bu süre içerisinde yani babam arabayı henüz kullanamıyorken arabanın aküsü boşalmasın, motoru devir daim etsin diye arada bir mahallenin kasabı çalıştırıp bulunduğu yerde ileri geri yapıyordu. Kasap bizim araba için kaza belaya karşı tampon önünde horoz boğazladığı günden beri acemi babama şoförlük ve bakım bilgileri veriyor. Hatta kendine iş edinip babam görevdeyken arabayı çıraklarıyla beraber bir temiz yıkıyordu. Bir hafta sonu arabanın motoru açılsın diye beraberce Tekirdağ Mandıra'ya gidip arabaya kasabın dükkanı için henüz kesilmemiş 4 koyun gövdesi yükleyip geri döndüler. Babam koltuk naylonlarını açmaya bile kıyamadığı arabasına kasabın ketenperesine gelip nasıl da taze kesilmiş koyun doldurmuştu. Bu işe en çok kapı komşumuz Mahmut amca gülüyor. Kumandan sat sen şu arabayı, kullanıp etmeyi bilmiyorsun, öylece naylonuyla duruyor. Kasaba mezba kamyonluğu da etmese evin önünde çürüyüp gidecek diyerek dalga geçiyordu. Babam bu işe ses etmese bile ben için için Mahmut amcaya çok bozuluyordum. Ne yani, bizim arabamız olamaz mıydı? Hem kendisi de bir senedir Almanya'dan getirdiği siyah beyaz televizyonu ekranın üzerindeki fabrika ambalaj çıkartmasıyla izlemiyor muydu? Onun yüzünden uzay yolunun kaçağın en heyecanlı bölümlerini ekranın sağ üst köşesinde Achtung diye başlayıp süren bir takım Almanca yazılarla birlikte izliyorduk. Hal böyleyken bizim arabanın koltuk naylonundan ona neydi? O kendi televizyonundan kıyıp korkup sökemediği ambalaj çıkartmasına baksındı. Günler ara gaz vermeden dörde katmış ilerlerken karlı bir kış sabahı babamı arabasının başında gözlüğünü çıkarmış kimselere göstermemeye çalışarak ağlarken buldum. Kalkmış arabanın üstündeki karları temizliyormuş. İlkten kılıfın üzerindeki karları atmış süpürgeyle. Bagaj kapağının orayı kılıfın üstünden doğru süpürürken bir de bakmış süpürge içeri batıyor. Altı boş. Alçak hırsız arabanın bagaj kapağını söktükten sonra dikkat çekmesin diye bir de kılıfı üstüne örtüp koca kapaklı ortadan kaybolmuş. Baktım gerçekten çocuk gibi ağlıyordu. Ben büyük oldum o zaman. Ya ne olacak, boş ver, bunda üzülecek bir şey yok baba be gibisinden bir şeyler söyledim. Altı üstü bir kapak. Kafasını kapaksız bagajın içine daldırıp bir şeyler arıyormuş gibi yaparak boğuk bir sesle "Sen hayatında kendi kazandığın parayla bir şey al da o zaman konuş Keranacı," dedi. Kafasını bagajdan çıkarıp rahat rahat ağlasın diye sırtımı dönüp kös kös okula gittim. Babam ehliyetini alıp ufak ufak arabayı kapının önünden kaçırmaya başladığında hem iyi iyi alışsın azıcık diye seviniyor hem de başına bir iş açmasından korkup camın önünde saatlerce arabayla dönüşünü gözetliyorduk. Bir keresinde tekerleri öttürerek tuhaf manevralarla geri geri evin önüne girdiğinde Nuri dedemden fırça yedi. Böylelikle 40 yaşlarındaki babam arabayla evin önünde belki de istemeden, acemiliğinden tuhaf numaralar yaptığı için babasından azar işitmiş oluyordu. İlerleyen hastalığı nedeniyle İstanbul'a gelip yanımızda kalan dedem, hastaneye her gidişinde babamın "arabayla götürüvereyim istersen baba" teklifine "sonra binersin sonra, hele sen bir adam gibi sürmeyi öğren" diyerek tersleniyordu. Bir keresinde babam iyice içerleyip bize kendisinin görev yaptığı füze üstünde bilmem kaç bin dolarlık elektronik cihazları ustalıkla kullanmayı bildiğini, hatta konuyla ilgili insanlar yetiştirdiğini, boktan bir arabayı herhalde sürebileceğini söyledi. Hemen daha o gün Cennet Mahallesi'ndeki Tanzim Satış'ın önünde park halinde duran bir başka Renault'a arkadan bindirdi. Her acemi sürücüde olduğu gibi ilk kazasından sonra ana babasından soğuyan babam bir süre direksiyona elini sürmedi. Ancak karşı tarafın arabasını yaptırabilecek parası olduğundan bizim araba çarpık haliyle uzun süre kapının önünde yattı. Arabanın kaputunun üstüne mahalleli haylaz çocukların çiviyle iki harfli ayıpçı bir sözcük yazmaları o günlere rastlar. Babama kalsa araba kaputunda o lafla ve çarpık haliyle öylece durabilirdi. Ama annem konu komşuya karşı ayıp olduğunu ve arabanın artık toplanması gerektiğini söylerken pedagojik ve sosyolojik açıdan son derece bilimsel bir saptamayla babamı ikna etti. Duvarda araba üstünde her nerede olursa olsun o iki harfli ayıpçı laf bir kere yazıldı mı bir süre sonra bir başka çocuk cevaben üç harfli diğer ayıpçı lafı yazmadan duramaz. Öğretmenlik yaptığı okullardaki hela duvarları ve sıra üstleri nedeniyle derin bir deneyime sahip eşine kulak vermek zorunda kalan baba, arabasını ilk günkü gibi gıcır gıcır boyatıp yine kapının önüne koydu. Tamamdı işte. Oysa boyayı izleyen birkaç haftadan sonra fırtınalı bir gecede öndeki apartmanın terasındaki su deposunun demir doğrama kapağı 7 kat yükseklikten uçup arabamıza baklava biçiminde saplanacaktı. Ardından benim arabanın içinde oturup uzun uzun teyp dinleme, yerli yersiz kaporta yıkama, dikiz aynasında yeni çıkan bıyıklarıma ve sivilcelerime bakma yaşım geldi. 34 TN405 birçok kez darmadağın oldu. Evin içinde defalarca cana geleceğine mala gelsin geyikleri döndü. Ama emektar tık bile demeden beni de büyüttü. Aradan geçen yıllar içinde 34 TN405'in en hüzünlü yolcusu Nuri dedem olmuştu. Sağlığında binemediği araba, İstanbul'daki hastanenin morgundan aldığı kurşun tabutunu üstüne yerleştirilen bir bagajla Karabüye, köyün mezarlığına taşıdı. Bir sabah baktım yine cillop gibi yakanıp cilalanmış kapının önünde duruyor. Babam da içinde torpidoyu siliyor. Geçirdiği kalp krizinden sonra doktor bir süre araba kullanmasını yasakladı. Ama o her gün arabasını özenle silip durduğu yerde çalıştırıyor. Yanından geçip kendi arabama doğru ilerlerken kaputa bir yumruk indirip babama "kaya gibisiniz maşallah" dedim. Sesim çatallandı galiba ya da gözlerimden okudu. Camını açtı, gözlüklerini eliyle iterek alnına oturttu. "Oho" dedi. "Merak etme sen." Sonra camdan uzattığı eliyle arabanın tavan bagajını işaret ederek "benim arabanın burasına binmeme daha çok var" dedi. Sırtımı dönüp yürürken "helal sana" diye bağırdım. Bir süre kafamı kendi arabamın bagajına daldırıp bir şeyler arıyormuş gibi yaptım. Kapının önünden yola çıkarken kornalarla vedalaştık. 34 TN405, devam et.